Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...19 Ocak Çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası sevgili dinleyiciler. 157 kişi daha hayatını kaybetti koronavirüs COVID-19 sebebiyle. 69.658 yeni vaka açıklandı. Aynı zamanda COVID ile ilgili gelişmelere birazdan bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen önemli açıklamalar var. Kur da düşecek, faiz de diyor ve Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin de bir açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Bu arada Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı, savaş açacak mı? Dünyanın gözü kulağı buradan gelecek olan haberlerde. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da hükümete tepki var. Özellikle faiz konusunda tepki var. Birazdan bunların detaylarına yer vereceğiz. Ekrem İmamoğlu akıllarını başlarından alırım dedi. Kendisine yönelik gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve metro ve metrobüs çalışmalarına ilişkin gelen açıklamalara dair söyledi bunu. Bu arada bir tiyatro benzetmesi vardı. Ardından bir özür geldi Ekrem İmamoğlu'ndan. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. AK Parti Binance'la görüşecekmiş veya Binance'la görüşecekmiş, nasıl telaffuz ederseniz. Bir görüşme gerçekleştirilecek. Büyük bir kripto para borsası, biliyorsunuz, bilmeyenler için söylemiş olalım bunu. Bir görüşme gerçekleştirilecekmiş. Gelen bir kadın cinayeti haberi var. Eşini plastik kelepçeyle boğup öldüren, daha sonra öldürdüm diye haber veren bir tipten bahsediyoruz. 49 merkezde eğitime kar engeli var sevgili dinleyiciler. Bazı şehirlerin tamamında, bazı şehirlerin ilçelerinde eğitime kar engeli var. Aynı zamanda Gaziantep'ten gelen haberler var bir yandan, onu da söyleyelim. İnsanlar şu anda Gaziantep'te halen mahsur durumdalar. Gece boyunca, sabaha kadar da mahsur kaldılar TAG otoyolunda. Yani Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda. Birazdan bu habere de değineceğiz. Eğer bu bölgede bizi dinliyorsanız bize mesaj göndererek ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak ya da WhatsApp üzerinden 0532 172 52 32 numaralı hattımızı kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Eğer tabii şu anda halen daha bir gücünüz kaldıysa, eğer şarjınız varsa mesajlarınızı bekliyoruz. Vali 2000 kişinin o bölgeden kurtarıldığını açıkladı Gaziantep Valisi Davut Gül. Aynı zamanda toplamda 7000 kişiye de kumanya dağıtıldığını ifade etti. Acil durumu olan, rahatsızlığı olan herhangi bir kişinin o bölgede bırakılmadığını, onların hastanelere götürüldüğünü açıkladı. O bölgeden gelen mesajlar da var bir yandan. Onlar da diyorlar ki biz bize ulaşan birisine denk gelmedik. Şimdi mesajları da bekliyoruz. Biraz önce söylemiş olduğum gibi devam ediyoruz biz başlıklarla. Süper Lig'de bu sezonun geri kalan döneminin adı Ahmet Çalık sezonu oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta kaybetmiştik Ahmet Çalık'ı, Konya sporlu Ahmet Çalık'ı. Onun adı verildi bu geri kalan sezona. Dün iki karşılaşma vardı. Beşiktaş deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederken Konya Spor'da kendi sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Bugün toplamda 5 karşılaşma var. Bu arada dün Gaziantep Yeni Malatya maçı ilk devreden sonra ertelendi kar yağışı nedeniyle. Bugün 5 karşılaşma var demiştim. Akşam Trabzonspor, Giresunspor, Fenerbahçe, Altay maçları da var. Onu da hemen hatırlatmış olalım. Bu kadar mı başlıklar? Değil. Çok fazla başlığımız var. Konuşacağız bunları program içerisinde. Gazeteci Hrant Dink suikastinin üzerinden 15 yıl geçti. Hrant Dink'in ölümünün 15. yılında anma etkinlikleri olacak. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak sevgili dinleyiciler. Halaskar Gazi Caddesi, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Ergenekon Caddesi girişi, Pangaltı Işıklar, Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak. Bilginiz olsun, Şişli bölgesinde bir yoğunluk olabilir. 11 itibariyle trafiğe kapatılacak bu bölge. Kahramanmaraş Pazarcık'ta petrol boru hattında bir patlama meydana geldi. Saatler sonra bu bölgede çıkan yangın söndürülebildi. Erkam Yıldırım'a hakaret davasında Sedat Peker'e bir yakalama kararı çıkarıldı. Erkam Yıldırım kimdi diye düşünüyorsanız eğer, Binali Yıldırım'ın oğlu kendisi. Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı. Dün çokça konuşmuştuk bu konuyu. Tutuklandılar ama buradan sonra nasıl devam eder bu süreç bilemiyoruz. AK Parti'den de gelen açıklamalar vardı. Biz bu süreci takip edeceğiz diye. Sezgin Baran Korkmaz davasının savcısından Sözcü gazetesine bir açıklama var. Amerika'nın da iade talebi kabul edildi. İddiası doğru değil diye bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD ve El-Kaide bağlantılı 3 kuruluşun mal varlığını dondurma kararını kaldırdı. Böyle bir karar var. Vaktimiz el verdiğince bunlara değineceğiz. Ve yine Cumhurbaşkanı'nın açılışını yapacağı yolu, bu Zonguldak'ta hani dalgaların yuttuğu yol vardı ya, o yolu şu an yapmaya çalışıyorlar, onarmaya çalışıyorlar ama bu kez de oradaki kamyonlar çok zor durumdaydı. Kamyonları geçtik, işçilerin canı tehlike altındaydı. Oradan gelen görüntüler oldu sevgili dinleyiciler. Çok konu var konuşacağımız. Mümkün olduğunca bunlara değinmeye çalışacağız hepsine. Dolar şu anda 13 lira 60 kuruş. Euro 15 lira 41 kuruş seviyesinde. Gram altın 793 lira. Hemen bir de çeyrek altına bakalım. 1300 lira civarında işlem görüyor çeyrek altın. Bunlar liste fiyatı. Piyasada muhtemelen daha pahalıya bulacaksınız. Borsa İstanbul'da dün %5'lik bir düşüş vardı ki yine devre kesici devreye girdi. Borsa İstanbul'da 2000 puanın altına indi. 1979 puanda şu anda Borsa İstanbul. Bitcoin de 42 bin dolar seviyesinden aşağıda, 41 bin 800 dolar civarında işlem görüyor. Peki biz hemen gündemdeki başlıkları biraz detaylandırarak başlayalım. Bir dinleyicimiz diyor ki, Kaan Gülener abi, gece birden beri Bolu'da yolda kaldık, kimse umursamıyor. Millet açlıktan, susuzluktan sıkıntı çekiyor. Yol karla doldu. Bu saatten sonra yolu açsalar da araçlar ilerleyemeyecek sanırım. Ne olur sesimizi duyurun diyor. Evet, biz buradan hemen sesinizi duyuralım. Dinleyicimiz gece birden beri Bolu'da yolda kaldığını söylüyor ki Ankara istikameti mi acaba? Yani onu da bir soralım, oradan gelecek haberlere bakalım. Ankara istikametinde dün büyük bir kaza vardı çünkü. O kaza nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapatılmıştı. Ama ardından kar yağışıyla beraber İstanbul istikametinde de aynı sorun yaşandı mı? Dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakarız. Bir yandan bir kez daha hatırlatalım. Şu anda halen daha Gaziantep'te, orada kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Validen gelen açıklamaya baktığımızda 2000 kişinin kurtarıldığını söylüyor vali. Bu Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda, TAK diye geçiyor kısa adı. Ve 2000 kişi kurtarıldı diyor ama buradan şunu anlıyoruz. Toplamda da 7000 kişiye kumanya dağıtıldı diyor. Demek ki orada kurtarılmayı bekleyen aşağı yukarı bir 5000 kişi daha var. Ve vali diyor ki hastalığı olanlar, acil tedaviye ihtiyacı olanlar, onların hepsini sağlık görevleri merkezlere ulaştırıyor diyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok diyor. Ya umarız gerçekten böyledir, birincisi. Ya umarız valinin açıkladığı gibidir. Ama bunun dışında orada kalan 5000 kişi civarında insan varsa, ya onlar bu kadar saattir nasıl oradan kurtarılamadılar? Tamam, yoğun bir kar yağışı var. 45-50 santim kar yağmış. Ama saatlerdir orada insanlar mahsur durumdalar. Artık tedaviye ihtiyaç duyacak duruma gelmişlerdir herhalde. Yani o durumdadırlar diye düşünüyorum. Kumanya dağıtıldığı söyleniyor. Bazıları diyor ki biz şu an açız, susuzuz, bize ulaşan bir şey yok. Umarız daha kötü haberler gelmez. Bir an evvel orada kalanlara ulaşıldığı bilgisini alırız. Kimsenin, bir kişinin dahi sağlığına, saatine zarar gelmeden kurtarıldığı bilgisini alırız. Bu kadar saat geçti üzerinden. Hatay Belen geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapalı diyor bir başka dinleyicimiz. Hatay Belen geçidinde de yolun kapalı olduğunu ifade ediyor. Onu da hatırlatalım. Evet, kar yağışı birçok yolla iletişimi kopardı. Biliyorsunuz bu tip zamanlarda özellikle Doğu Anadolu'dan gelen haberler, birçok işte köyle iletişim kapatıldı, kapandı haberleri gelir. Ama bir de böyle otoyolda artık yolun kapanması, hani sene olmuş 2022 ve kar uyarıları var. Şimdi buna ilişkin çeşitli mesajlar atanlar olmuş da, efendim işte bu kar uyarısı zaten vardı, kar fırtınası zaten vardı, uyarı yapılmıştı. İşte insanlar oraya zincirsiz gittiler, kar lastiksiz, kış lastiksiz gittiler. O nedenle bunlar oldu falan diyenler olmuş anladığım kadarıyla. Ama madem ki bu kadar uyarı vardı, o zaman bunlarla ilgili neden tedbir alınmadı diye de gayet doğal olarak insanlar soruyorlar. Ha, tedbir alındı, o tedbir yetmedi mi? Demek ki daha fazla tedbir alınmalıydı. Şimdi bu haberler geldikçe biz paylaşmaya devam edeceğiz ama öncelik bizim için insan hayatı, insan sağlığı. Hep o nedenle zaten yayınlarımıza başlarken biz Covid-19'la başlıyoruz. Sebebi bu. Yani Covid-19'dan dün 157 kişi hayatını kaybetmişse 157 can gitmiş demek. O nedenle biz Covid-19'la başlıyoruz. Şimdi de o nedenle biz insanların canına bir şey olmasın diye işte Gaziantep'ten bu bölgeden gelen otoyolundan gelen haberlerle başladık. Umarız, yani dünden beri evet bir takım çalışmalar yapılıyor ama umarız dinleyicilerimize diyorlar ki bize daha fazla ses olursunuz ve buraya daha hızlı yardımların ulaştığını, kurtarıldığımızı görürüz diyorlar. Kızım Adana'dan yola çıktı, akşam 8'den beri Osmaniye Bahçe civarında mahsur kaldım. Yardım yok, bir şey yok, soğuk, kar, endişe, ne olur sesimizi duyurun diyor dinleyicimiz. Akşam 8'den bu yana Osmaniye Bahçe civarında mahsur kaldılar diyor dinleyicimiz, göndermiş olduğu mesajda Adana'dan yola çıkmışlar. Evet, bir kez daha dolayısıyla söylemiş olduk. Umarız Osmaniye'de de, ki Osmaniye'de zaten bizim yayınımız var. Osmaniye'de de Adana'da da dinleyen yetkililer bu bölgeyle ilgileniyorlardır. Bir yardım ulaştırırlar bir an evvel. Akşamdan beri sabaha kadar, bu saate kadar yoldalar diyor dinleyicimiz. Koronavirüsten bahsetmişken şunu söyleyelim. Tedbirlerin ölçülmesine yönelik pilot çalışmaların yapılacağını söylemiş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bilim kurulu bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Toplantı sonrası bir açıklama geldi. Yani işte nasıl acaba bu yeni tedbirlerle beraber artıyor mu artmıyor mu, kaldırılan kısıtlamaların etkisi ölçülecekmiş. Ona göre bir tedbir alınacakmış belki bundan sonrası için. Ama aynı bilim kurulu şunu da açıkladı. Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında seyri incelenmiştir dedi. Şimdi yaş dağılımını açıkladılar. Diyorlar ki vakaların %13'ü 12-19 yaş aralığı, 34'ü yani %34'ü 20-34, %29'u 35-49, %16'sı 50-64 yaş aralığında, %8'i 65 yaş üzerindedir diyor. Böyle bir açıklaması var bilim kurulunun sevgili dinleyiciler. Benim de yakından takip ettiğim bizim de dinleyicimiz Profesör Fatih Tank'tan gelen bir mesaj vardı bu sabah. Ben de şimdi dikkat ettim gerçekten o mesajı görünce. Şimdi bu yüzdeler verilmiş ya, işte 12-19 yaş arası %13, 20-34, %34 falan. Şimdi bu yüzdeleri topladığınızda %100 yapıyor. Zaten bunun olması gerekiyor değil mi? Madem ki böyle bir vaka araştırması yapılmış. %100 olmuş. Evet. Peki hoca da şunu sormuş, diyor ki 0-12 yaş grubu ne olacak? Yani orada hiçbir şey yok. Yani 0-12 yaş grubunda Türkiye'de hiç vaka yok mu? Ya 12 yaş altında Türkiye'nin hiç %1, binde bir de vakası yok mu yani? Ya bu nasıl oluyor gerçekten? 12 yaş altında hiç vakayla karşılaşmadı mı Türkiye? Ya nasıl bir yani buna mesela oturduklarında bilim kurulundan birisi de demiyor mu? Ya bir dakika, biz bu vermiş olduğumuz yaş gruplarını topladığımızda %100 oluyor. Bu 0-12 yaş grubunda bir araştırmamız yok. Yani bunun %100 olması saçma değil mi falan diye soran olmamış mı acaba? Valla son dönemde, özellikle son dönemde bilim kurulundan gelen kararlar ne kadar bilimsel geliyor. İnsanların kafası çok fazla soru işareti yaratmaya başladı. İşin kötü yanı bu. Bu soru işareti yaratması çok kötü. Yarı yıl tatilinde bir omikron alarmı diye uyarı var. Neden? İşte ilk ve orta dereceli okullar yarı yıl tatiline girecek. Üniversiteler ara tatile giriyorlar. O nedenle ciddi bir hareketlilik olacak. Şehirler arası bir hareketlilik olacak deniyor. Ve özellikle büyük şehirlerden, İstanbul'da çok arttı, Ankara'da çok arttı biliyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerden Anadolu'ya doğru bir hareketlilik olur ve omikron varyantı taşınır. O nedenle buralarda vaka sayısı artar. Türkiye'nin Şubat ayının ilk bölümünde günlük vaka sayısının 100 binli rakamları görmesi normal olur. Hatta geçmesi normal olur diyorlar genelde. Bilim insanlarından gelen açıklamalar bu yönde. Ama biz vaka sayılarını test sayılarını tabii kısıtlı tutarsak o zaman herhalde vaka sayısı da kısıtlı çıkacak karşımıza. Öyle ya, PCR testini herkes yaptıramıyor eskisi gibi değil mi? Bir lise öğrencisi sevgili dinleyiciler, Doğa Ayşe Gülmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş Yalova'da, rahmet diliyoruz. Bir lise öğrencisi. Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu 12. sınıf öğrencisiymiş Doğa Ayşe Gülmez. Covid-19 nedeniyle bir süredir tedavi görüyormuş, kurtarılamamış maalesef. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii en başta o kadar zor ki ailesine sabır diliyoruz. Yani söyleyebileceğimiz bu ama çok zor. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gaziantep otoyolu hiç yardım gelmedi, kumanya falan da gelmedi diyor dinleyicimiz. Hatta bir de fotoğraf paylaşmış galiba aynı dinleyicimiz. Yolda insanlar, yani araçlar kalmış ya. Yani işte daha nasıl anlatılır bu? Her taraf kar, bembeyaz. İşte sağ şerit, sol şerit, orta şerit fark etmez. Araçlar otoyolda kalmışlar. Dün geceden beri kurtarılmayı bekliyorlar. İşte bir dinleyicimiz hiç yardım gelmedi, kumanya falan da gelmedi bize diyor. Hani diyoruz ya işte sene olmuş 2022, otoyoldan bahsediyoruz ha. Yani bırakın böyle bir işte köy yolundan falan. Çünkü şu anda binin üzerinde köy yolu muhakkak ulaşıma kapalıdır Doğu Anadolu'da. Ve alışıklar. Yani Allah'tan alışıklar, öyle söyleyelim. Yoksa böyle bizim gibi hani İstanbullu gibi falan olsa onlar da mahvolur. Bizde şimdi böyle bir santim iki santim kar yağdı. İstanbul karıştı. İstanbul'da kar işte, AKOM uyarı falan. Her tarafta tedbirler, önlemler. İşte kar geliyor, müthiş falan. İşte İstanbul'a bir santim yağdı mı karışır çünkü gerçekten ortalık. İki santim, üç santim neyse. Şimdi biz devam edelim. Sizlerden mesaj geldikçe, yani o bölgeden mesaj geldikçe muhakkak bunlara değineceğiz. Dinleyicilerimizden mesaj ulaştıkça. Bir dinleyicimiz diyor ki benim kızlarım 9 yaşında ve sadece bizim sınıfta vaka sayısı 8 diyor. Yani şu anda 8 kişi var mı sınıfta vaka? Yani o zaman online eğitim alıyorsunuz, öyle tahmin ediyorum. Yani çocuklarınız öyle bir eğitim alıyor muhtemelen. Hayati Bey diyor ki ben Tarsus Adana Gaziantep yolunda 7 yıl çalıştım. O bölgede maalesef şartlar sıkıntılı. Orada kardan mahsur kalanlara geçmiş olsun, etrafta yerleşim yeri ve dinlenme tesisi de yok diyor. Öyle bir mesaj göndermiş. Anladığım kadarıyla o bölgede şu anda Nizip Emniyeti, Nizip Kaymakamlığı bir çalışma yürütüyor. Jandarmanın da oradan gelen görüntüleri var. İnsanları alıp belli noktalara götürüp orada bir şeyler ikram etmeye çalışıyorlar ama o kadar çok insan var ki yolda kalan. Hepsine ulaşamamışlar. Buradan onu anlıyoruz. Dinleyicilerimizden gelen mesajlardan anlıyoruz. Bir başka dinleyicimiz diyor ki tarih 2022, bu ülkenin otoyollarında insanlar mahsur kalıyor. Saatlerdir yardım çığlıkları yükseliyor. Gelecek nesilleri korkutmak için yaşadık diye anlatabileceğimiz daha ne kaldı acaba diyor dinleyicimiz. Dolu Metrobüs adlı, kullanıcı adlı dinleyicimiz diyor ki dolar 18,5 lirayken motorin 9 liraydı. Dolar şu an 13,50. Motorin 14,25 oldu diyor. Motorine 52 kuruş zam geldi dün gece biliyorsunuz. 52 kuruş zam geldi motorine. Benzine de bu gece zam gelmesi bekleniyor. İnsanlar artık gündüz saatlerinde gidip gece kuyruklarına kalmayalım diye, yani Türkiye bunu da gördü, akşam kuyruklarına, gece kuyruklarına akaryakıtta kalmayalım diye insanlar gündüz gidip depo doldurmaya çalışıyorlar. Bir de bunun üzerine biliyorsunuz Şubat ayında bu zamlı elektrik faturaları gelecek, bakalım ne olacak. İnsanlar şimdiden konuşmaya başladı. Serkan Bey diyor ki bu zamlardan, bu hayat pahalılığından belimizi doğrultamıyoruz ama yetkililerin derdi sanatçıların söylediği şarkılar, sorunlarımıza bu şekilde mi çözüm bulacaklar diyor. Valla farkındaysanız bu konuya çok girmedim ben. Yani birkaç gündür konuşuluyor ama çok girmedim. Neden? Çünkü o kadar tuhaf ki. Ya şu anda Türkiye'nin konuşacak başka hiçbir konusu yok sanki, bu kaldı. Kaldı ki yani konuşulacak bir konu da değil. Ama var işte. Yani gündeme geliyor mu? Geliyor. İşte Devlet Bahçeli diyor ki serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. İşte Sezen Aksu'ya böyle bir tepkisi var. Ali Babacan diyor ki Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez diyor. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Yani farklı bir görüş sunuyor oradan. Şimdi bakıyoruz toplumun çeşitli kesimlerinden farklı farklı görüşler. Sanatçılara, sanatçıya, sanata, edebiyata destek çıkan görüşler. Ya şimdi buradan bir ayrıştırma aranıyor yine ama insanların gerçekten gündeminde değil bu konu. Yani şu anda insanların oturduklarında, bir araya geldiklerinde konuştukları konu değil bu konu. Konuşuyorlarsa da gülüp geçiyorlar, üzerinde durmuyorlar bile. Ya hiç buradan gündem yaratmaya falan çalışmayın. Herkesin tek derdi var şu anda ekonomi. Masaya oturduğunuzda ekonomik durumu kötü olanla da iyi olanla da çok iyi olanla da masaya oturduğunuzda konuşulan bir konu var. Ekonomi, döviz, faiz, enflasyon, elektrik zammı, gıdaya gelen zam. İnsanlar bunları konuşuyor. Geçim nasıl sağlanacak? Geleceğe dair ümit var mı? Yok işte Sezen Aksu 5 yıl önce şöyle bir şarkı okumuş, bilmem ne demiş içinde. İşte oradan acaba bir şey çıkar mı falan, çıkmıyor. İşte Tarkan şarkı okumuş, o şarkı şu manaya mı geliyormuş, bilmem ne miymiş, yıllar öncesinde bak gördün mü falan. Çıkmaz. Ya çıkaramayacaksınız, çıkmayacak yani. Çünkü insanların başka derdi var. Hani hiçbir derdimiz olmasa, hiçbir sorunumuz olmasa bizim, ya sadece şu anda bir tek mesela hava durumunu konuşan bir ülke olsak belki bir konu çıkartırsınız buradan. Ama şu an buradan bir şey çıkmayacak. Yani o nedenle yok işte Diyanet giriyor açıklama yapıyor. Siyasiler giriyor açıklama yapıyor. Sanatçılar bir yandan kendilerini savunuyorlar doğal olarak. O yüzden fazla üzerinde durmaya bile ben gerek duymuyorum. Devam ediyoruz. Şimdi o bölgeden gelen mesajlar bir yandan var. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Antep'i bırakın, İstanbul'dan Ankara'ya 15 saatte geldik. Şu an Bolu kapalı. Saat gece 1'den beri Bolu'da kalanlar var diyor. İşte demin bir dinleyicimiz mesaj gönderdi ya, biz Bolu'da 1'den beri kaldık, burada bekliyoruz diyor. Aç susuz mahsur kaldık diyor. Bolu'da. Yani tabii ki Antep'i de bırakmayacağız. Bolu, Antep. Bolu olmasının sebebi şu, İstanbul-Ankara otoyolundan bahsediyoruz ya. Yani Türkiye'nin en büyük iki şehrinin otoyolundan bahsediyoruz. Bağlayan otoyoldan bahsediyoruz. Devam ediyoruz. Ya bu bilgileri arada veriyoruz ki birilerinin kulağına gider de biraz daha hızlı destek olmaya çalışırlar umarım diye. Eskişehir'de ambulansta sağlık personeliyim. 3 mahalleye bakıyorum. Her nöbette en az 2 tane 0-12 yaş grubunda Covid pozitif çocuk taşıyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Anne baba pozitifse eğer çocuğa filyasyon ekibi gelip test yapmadı diyor vatandaş. Ben filyasyon ekibinin uygulamasının netliğini bilmiyorum demiş. Göndermiş olduğu mesajda. Yani neyse dinleyicimiz neticede sağlık personeli ambulansta ve diyor ki ben her nöbette en az 2 tane 0-12 yaş grubunda Covid pozitif çocuk taşıyorum diyor. Hani bilim kurulu açıkladı ya 0-12 yaş grubunda yok yani pozitif çocuk. %1 bile yok. Binde 1 bile yok. Şimdi çıkıp bir şey söylerler yine. Efendim biz 0-12'ye bakmadık da oydu da buydu da bilmiyorum ne diyeceklerse. Koronadan bir yakınımız vefat etti dün. Organ yetmezliği diye rapor verdiler. 157 falan yalan diyor. Yani aslında koronadan vefat etti ama organ yetmezliği raporu verildi diyor. Geçtiğimiz yıl çokça konuştuğumuz, tartıştığımız konulardan bir tanesiydi bu hatırlarsanız. Kenan Kaya, İstanbul elektrik faturaları zaten gelmeye başladı. Geçtiğimiz ay atölyemde 438 lira elektrik faturası öderken bu ay gelen 943 lira diyor. Kenan Bey haklısınız. Bu ay gelen daha fazla oldu ama bu ayın, İnanın yani şu an size gelen faturanın bir kısmı Aralık ayının, bir kısmı Ocak ayının. Yani bir kısmı zamsız, bir kısmı zamlı. Şubat ayında bize gelecek olan faturanın tamamı zamlı gelecek. İşte şu an ödediğiniz bu para var ya, anlaşılan o ki aynı harcamayı yaparsanız elektrikte daha fazla ödemenize, çok daha fazla ödemenize sebep olacak. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Nasıl şimdi piyasalarda herkes şunu konuşuyor. Borsa İstanbul %5 düştü ya dün birdenbire devre kesici uygulandı. Yani şunu konuşuyor dememin sebebi de şu. Sosyal medyada yazıyorlar. Diyorlar ki ya böyle bir ay falan bizi bir rahatlatır gibi oldu. Ama bir ayda biraz kazandık. Sonra birkaç saat içerisinde verdik kazandığımızı, gitti elimizdekiler. Yani burada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ne kadar güven duyabiliriz? Ne kadar güven duyacağız o zaman borsaya diye soruyor dinleyicilerimiz. Şu anda 1979 puanda Borsa İstanbul. O 2000'in üzerindeki puanlarda değil yani. %5'lik bir düşüşle başladı güne. Şimdi bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısında malum ekonomi konuşulacak, koronavirüs salgını konuşulacak, terörle mücadele. Akşamında da zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylı bir şekilde açıklamalarını görürüz. Cumhurbaşkanı Arnavutluğa gitmişti. Biliyorsunuz Arnavutluk sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Birçok konudan bahsetti. Bu ülkede kadrolaşmanın kitabını CHP yazmıştır dedi. Bu ülkede kadrolaşmanın kitabını CHP yazmıştır diye bir açıklaması oldu. Barajla, seçim barajı ile ilgili kendi yaklaşımlarının barajın %7 olması yönünde olduğunu söyledi. Bu arada şunu ifade etti. 2022 kendilerinin en parlak yılı olacakmış. Yani öyle söylemiş, kendi ifadesiyle böyle. Ve Rusya ve Ukrayna arasındaki krizle ilgili olarak da bu bölgeler artık savaşı kabullenemez diye bir açıklama yaptı. Bu konu önemli. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin gerçekçi bir yaklaşım olmayacağını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ki bu konuda NATO'dan gelen açıklamalar var bir yandan. Bir yandan da şöyle bilgiler geliyor. O yüzden endişe doğurdu. Ukrayna'da yaşayan Rus vatandaşları, özellikle Rusya'nın temsilcileri. Onların çeşitli bulundukları bölgeleri, kurumları, binaları boşalttıkları yönünde, Ukrayna'dan Moskova'ya geri döndükleri yönünde bilgiler paylaşıldı. Şimdi bu bilgiler gelince haber kaynaklarından, işte neden acaba Rusya vatandaşlarını oradan çekiyor, görevli olan temsilcilerini oradan çekiyor diye bir endişe doğurdu. Acaba saldıracak mı? Şimdi yeniden gelen bilgiler var. Rusya Ukrayna sınırına asker yığdı diye gelen bilgiler var. Yani Rusya muhtemelen böyle bir adım atar mı? Şu anda dünya bunu konuşuyor. Amerika ile Rusya arasında bir görüşme, yani dışişleri bakanları arasında bir görüşme yapıldı. Diplomatik çözüm çağrısı da bulunmuş Amerika Rusya'ya. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama vardı. Türkiye Rusya Ukrayna gerginliğinin çözümünde her türlü rolü oynamaya hazır diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında Rusya gitti, Kırım'a da çöktü. Bunun yanlış olduğunu biz her fırsatta dile getirdik. Şimdi Ukrayna'ya da bu şekilde girmesi doğru olmaz diyor. Rusya ile ilgili böyle bir açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Bilmiyorum, daha sonra Rusya'dan Türkiye ile ilgili bir açıklama gelir mi? Yani bizim iç işimiz, dış işimiz karışmayın gibi, onu bilemiyorum. Ama şu anda bu bölgede bir gerginlik var, bir gerilim var. Ha, burada böyle bir saldırı olursa, bir savaş çıkarsa bu bölgenin risklerini diğer ülkeler, Türkiye başta olmak üzere biz kendi ülkemizi düşüneceğiz, nasıl kaldırır? Ekonomiye daha fazla nasıl etkisi olur? Bunlar bir yandan görüşülüyor, konuşuluyor. Türkiye NATO'nun tarafında mı duracak? Türkiye Ukrayna'ya biliyorsunuz İHA, SİHA sağlıyor. Bunu sağlamaya devam edecek mi? Yoksa Rusya ile aramız iyi diyoruz her dönem, Rusya'nın tarafından mı bakacağız? Yani Türkiye tabii bir NATO üyesi olduğu için muhtemelen NATO tarafında durması gerekecek gibi bir takım soru işaretleri ve sıkıntılar bizi bekler eğer böyle bir şey olursa. Devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir faiz tepkisi var demiştik programın başında. Söyleyelim, nedir o da? İhtiyaç kredisi. Diyor ki ihtiyaç kredisi %23'ten %29'a çıktı. Ticari kredi %21'den %29'a çıktı. Bunu söylüyor. Bunu şikayet ediyor. Yani faizler arttı diyor. Şimdi bunun nasıl olacağını soruyor. Hazineden büyük paraları bir avuç kişiye tahsis ederseniz yoksulluk artar diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ha, bir önemli iddiası var. O da şu. Diyor ki genç bir avukata yolsuzluklarla ilgili haberlerin sosyal medyadan silinmesi için talimat verildi diyor. AK Parti tarafından. Genç bir avukata. Özellikle daha sonra da İstanbul'daki birçok hakime şöyle denmiş. bu avukatın açtığı davaları kabul edeceksiniz diye talimat verildi diyor. Hakimlere uyarı gitti, talimatlar gitti diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dün HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da parti grup toplantısında konuştu. HDP'nin grup toplantısında konuştu. İmralı'da yürütülecek diyalog görüşmelerini sonuna kadar destekleriz dedi. Neden bunu söyledi? Biliyorsunuz işte Selahattin Demirtaş'ın İmralı'dakine hesap vereceğini söylemişti kendi cümlesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir İmralı açıklaması vardı. O nedenle böyle bir açıklama geldi. Pervin Buldan'dan İmralı'da yürütülecek diyalog görüşmelerini sonuna kadar biz destekleriz dedi. Bu arada HDP'de Semra Güzel'in, işte PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak gönderilmiş. Bu da bir diğer haberimiz sevgili dinleyiciler. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım dedi. Bu inşa edilen metro hattıyla ilgili şimdi bir konuşma yaptı. Daha doğrusu Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında bu kazma işlemi tamamlandıktan sonra bir konuşma yaptı. Ve ardından da AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yasal borçlanma sınırını açtığı için projeye onay verilmediği yönündeki iddialar soruldu. Buna cevap verdi. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin bakanlıktan da bir metro açıklaması geldi. Açıklamada projede bazı belgelerin eksik olduğu belirtilmiş. Ekrem İmamoğlu da tüm bunlar üzerine bir açıklama yaparken dedi ki bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ha, bu açıklaması sırasında bu işte Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yatırım programına alınmayan metro projesiyle ilgili tiyatro yapıyorlar demişti. Şimdi tiyatro yapıyorlar sözü bir tepki çekti. Fırat Tanış böyle bir tepki gösterdi. Ardından da Ekrem İmamoğlu özür diledi. Dedi ki bugünkü açıklamamda İstanbul'daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken tiyatro yapıyorlar dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarından özür dilerim dedi. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Burada bizim alışık olmadığımız bir şey var. Yani belediye başkanı belki siyasi bir figür değil, siyasi bir lider değil ama siyasetin içerisinde yani. Bir belediye başkanının böyle bayağı bir siyasi figür olarak görülen, bir siyasi karakter olarak görülen bir ismin, hatta Cumhurbaşkanlığı adayı olur mu olmaz mı, işte ileride ne olur diye tartışılan bir ismin çıkıp da söylediği bir şeyden dolayı özür dilemesi, evet ben yanlış yaptım deyip bunu kabullenmesi ve özür dilemesi bizim yıllardır alışık olmadığımız bir tavır değil mi? Yani hiç alışık olmadığımız bir şey. Çıkacak bir lider veya önemli bir isim çıkacak, bir şeyler söyleyecek. Diyecekler ki hata yaptın, yanlış yaptın, böyle şey mi olur? O da diyecek ki özür dilerim, doğru haklısınız diyecek. Bizde genelde öyle olmaz. Hemen bunu söyleyenin üzerine gidilir. Yani Fırat Tanış işte eleştirdi ya, ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz dedi. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün diye bir mesaj paylaştı ya, ki bence çok sert bir mesajdı. Ama ardından yani hiç böyle bir şey olmadı. İşte ey Fırat Tanış sen haddini bil falan, işte sosyal medyada hashtag falan, böyle şeyler olmadı mesela. Dedi ki evet haklı, özür dilerim. Evet devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla, şimdi bir yandan fiyatlar artıyor. Fiyatlar arttıkça vatandaştan şöyle açıklamalar geliyor. Diyorlar ki düne göre pahalı olsa da yarından ucuz. Yani hiç değilse şimdi alalım. Ya insanlar artık bu durumdalar. Mesela kağıt. Yani zam rekortmeni olmuş durumda kağıt. Matbaacılar zordalar. Diyorlar ki sabit bir ücret belirleyemiyoruz. Zaten aradığımız her kağıt türünü de bulamıyoruz. Yani kağıda da ulaşamıyoruz yani. Ve henüz fiyatlar sabitlenemediği için ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ve fiyatları da biz arttırmıyoruz diyorlar matbaacılar. E tabi onlar arttırmıyor. Yani kağıdın maliyeti artıyor. Devam edelim, bir iki başlık daha aktaralım. Bunlardan bir tanesi Türkom FED'den gelen bir açıklama ki 50 bin şirketi temsil ediyorlar aşağı yukarı. Reel sektöre oksijen sağlamak için atılan adımlar nefesimizi daraltıyor diyorlar. Onların da bu yönde bir tepkisi var. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Evet, biz bir ara vereceğiz yine, bir reklam arasına gideceğiz yine. O arada bir haberi daha aktarmış olalım, çok haber olduğu için. Cumhurbaşkanı Erdoğan IŞİD ve El-Kaide bağlantılı 3 kuruluşun mal varlığını dondurma kararını kaldırmış. Cumhurbaşkanının imzasıyla bu yayınlanmış sevgili dinleyiciler. Resmi gazetede yer almış bu. Al-Haramayn Islamic Foundation, yine Al-Haramayn Islamic Foundation Somalia, bir de İndonezya isimli kuruluş ve organizasyonlara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır deniyor ki daha önce mal varlıkları dondurulmuş onların, şimdi bu karar yürürlükten kaldırılmış. Bir reklam aramız var, reklamlardan sonra buradayız. Kripto Odası devam ediyor, artık son bölümümüz içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Öncelikle yollarda mahsur kalan dinleyicilerimiz var, onlara sadece dinleyicilerimiz olmak zorunda değil, yollarda mahsur kalan tüm vatandaşlara bir an evvel ulaşılmasını diliyoruz. Özellikle Gaziantep'ten gelen mesajlar var dinleyicilerimizden, aynı zamanda Bolu'da da gece birden bu yana yollarda kaldık diyen dinleyicilerimiz var. Sertaç Bey bir mesaj göndermiş, diyor ki Osmaniye yolundakilerden rica edelim de duraklamasınlar demiş. Neden böyle söylüyor? Çünkü Kızılay bir mesaj paylaşmış. Ya gerçekten artık bu dalga geçer gibi ya. Yoğun kar yağış sonucu diyor, Gaziantep Osmaniye karayolunda duraklayan vatandaşlarımıza işte ve görev yapan ekiplere, personelimiz ve gönüllerimiz aracıyla sıcak içecek ve gıda ikramlarımızı ulaştırıyoruz diyor. Tamam, güzel, sıcak içecek, gıda ikramı ulaştırın. Orada çalışan personele kolay gelsin. Hepsi tamam. Ama Gaziantep Osmaniye karayolunda duraklayan vatandaşlarımıza demek ne demek ya? Ya ne demek duraklayan vatandaşlarımız? Ya mahsur kalmışlar orada işte. Mahsur kalan vatandaşlarımıza. Ya bunu yazamıyor musunuz yani? Bunda bir şey yok ya. Mahsur kalmışlar. Bunu artık bütün Türkiye biliyor. Duraklayan ne demek? Ya dinleyicimizin dediği gibi yani, ya o zaman rica edelim duraklamasınlar, devam etsinler yollarına. Ne saçma şeyler. Gerçekten neler ya, ne kelime oyunları, nelerle uğraşıyoruz ya. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bir başka dinleyicimiz hatırlatmış. Bu arada haberler de çıkmaya başladı bununla alakalı. Umarım gerçek değildir ama bu bölgede, Gaziantep'te bu bölgede yolda kalanların ulaşabileceği fazla tesis yok. O tesislerden bir tanesine gidenler var. Diyorlar ki normalde 2 lira olan çay şimdi 4 lira olmuş. Yemeklere de aynı artışı uygulamışlar. Yani bu sadece dün gece bu mahsur kalma olayından dolayı yapılan bir artış mı, yoksa genel olarak şu ekonominin durumundan dolayı mı, onu bilmiyoruz ama bununla ilgili haberler de yapılıyor. Umarım böyle bir fırsatçılık yoktur. Böyle bir iddia varsa da en azından burada devreye kim girer bilmiyorum. Karayolları mı bakıyor, belediye mi bakıyor, valilik mi ilgilenecek, bakanlık mı ilgilenecek, bir en azından tespit çalışması yapabilirler. Biz artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya, biraz detaylandırmaya çalıştık. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Cenkere Teknik Masa'da teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.